Ayrım 17.
Ev halkı yemek odasında bir karabasın orta yerinde donup kalmışlardı. Birden dadı öyle bir zangırdamaya başladı ki salata kaşıkları yere düştü. Yere çarpan gümüşlerin sesi herkesi irkitti. Clara gözlerini açtı. Soluğunu almakta hala güçlük çekiyor, gözlerinden akan yaşlar yanaklarından, boynundan aşağı süzülerek bluzunu lekeliyordu. Ferula öldü, dedi. Esteban Trueba elindeki çatalla bıçağı sofra örtüsünün üstüne attığı gibi dışarı uğradı. Ablasının adını çağırarak odadan sokağa koştu ama Ferula'dan hiçbir iz yoktu. Bu arada Clara bir hizmetçiden kendisiyle kocasının paltosunu istemişti. Kocası dönüp geldiğinde o paltosunu giymekteydi. Araba anahtarları da elindeydi. Peder Antonio'ya gidelim, dedi. Arabada hiç konuşmadılar. Esteban direksiyondaydı. Yüreği büzüşmüş gibiydi. Kentin yıllardır gelmemiş olduğu yoksul semtlerinde Peder Antonio'nun yoksul kilisesini aradılar. Onlar Ferula'nın ölüm haberini vermeye geldiklerinde papaz o yıpranmış cübbesinin düğmesini dikmekteydi. Olamaz diye ünledi. İki gün önce birlikteydik. Neşesi yerindeydi. Clara, ne olur bizi onun evine götürün Peder, dedi. Ne dediğimi biliyorum ben. Öldü. Clara'nın üstelemesi üzerine Peder Antonio onlara katıldı. Birbiri ardına daracık sokaklardan geçirdi onları. Sonunda Ferula'nın oturduğu yere geldiler. Bütün bu yalnızlık yıllarını Ferula bir kenar mahalle evinde geçirmişti. Bir zamanlar gençliğinde içinde oturanların isteğine karşın dualar okuduğu bir yerde. Esteban arabayı epey uzakta park etmek zorunda kaldı. Çünkü sokaklar daraldıkça daralmış, bisikletlerle yayalardan başkasına geçit vermez olmuştu. Sokağa taşmış çirkeflerden kaçınıp üstünde sessiz gölgeler gibi kedilerin eşelendiği çöp yığınlarının çevresinden dolaşarak mahallenin içlerine girdiler. Hepsi birbirine benzeyen yıkık dökük evlerin arasında uzanan bir geçitti burası. Evlerin her biri birer kapısı, iki de penceresi bulunan çimento sıvalı ufak yoksul bir yapıydı. Donuk renklere boyanmışlardı. Rutubetten yarı kemirilmiş gibi duran, sıvaları dökülen duvarları dar geçidin karşısındaki duvarlara yandan yana çekilmiş teller bağlıyordu. Gündüz çamaşır asmak için kullanılan bu teller şimdi karanlıkta bomboş sallanıyordu. Bu dar sokağın orta yerindeki tek bir çeşme burada oturanların hepsi için tek su kaynağıydı. Ve çevreyi aydınlatan yalnızca iki fener vardı. Peder Antonio çeşme başında musluktan akan zavallı su şeridiyle kovası dolsun diye bekleyen yaşlı bir kadını selamladı. "Senyora Ferula'yı gördün mü?" diye sordu. Kadın "Evinde olsa gerek Peder," diye yanıtladı. "Birkaç gündür görmedim." Peder Antonio evlerden birini gösterdi. Bütün ötekiler gibi bir evdi. Acıklı, boyası dökülmüş ve pis. Ama kapının yanlarında asılan iki saksıda ufak sardunya öbekleri vardı. Yoksulluğun çiçeği. Papaz kapıya vurdu. Çeşme başındaki kadın, girsense diye seslendi. Senyorita kapısını hiç kapamaz, çalınacak nesi var zaten. Esteban Trueba ablasının adını çağırdıysa da içeri girmeye cesaret edemedi. Eşikten ilk aşan Clara oldu. İçerisi karanlıktı. Burunlarına limon ve lavanta çiçeğinin tanıdık kokusu geldi. Papaz kibrit yaktı. Cılız alev gölgelerin içinde bir ışık halkası çizdiyse de daha onlar bir adım atamadan kibrit söndü. Peder Antonio, bekleyin burada, ben evi biliyorum, dedi. El yordamıyla ilerleyerek bir an sonra bir mum yaktı. Cüssesi çarpılarak ortaya çıktı. Alttan vuran ışın biçimsizleştirdiği yüzü tavana doğru yüzer gibiydi. Dev boyundaki gölgesi ise duvarların üzerinde dans ediyordu. Clara yaşama tanıklık eden defterinde bu sahneyi en ince ayrıntılarıyla anlatır. Evin o duvarları rutubetten lekelenmiş, karanlık iki odası, akarsuyu olmayan küçük, bir sela, içinde yalnızca birkaç kabuk kuru ekmekle küçük bir çay kavanozu bulunan mutfak. Clara'ya öyle geldi ki odaların ikisi de görümcesi vedalaşmak için köşedeki büyük eve geldiği zaman başlamış olan karabasana tıpatıp uygundu. Evden düşme giysiler satan bir dükkanı ya da yoksul bir tiyatronun soyunma odasını andırıyordu. Duvardaki çivilere eski elbiseler, kuş tüyü boyalar asılmıştı. Uyuz kürk parçaları, taklit takılar, modaları 50 yıl önce geçmiş şapkalar, yırtık dantelli, lekeli iç etekler, bir zamanlar cafcaflıyken pırıltıları çoktan sönmüş elbiseler, burada ne aradıkları anlaşılmayan amiral ceketleri, psikopos cübbeleri, aykırı bir içli dışlılıkla bir arada duruyordu. ve üstlerine yılların tozu yuvalanmıştı. Yerde saten papuçlar, balo çantaları, yalancı taş kakmalı kemerler karman çorman yığılmıştı. Aralarında bir askeri öğrencinin parlak kılıcı bile vardı. Clara bakımsız, hazin takma saçlar, kavanozlarda allıklar, boş şişeler ve her yana saçılmış olmayacak şeyler gördü. Evin iki odasını dar bir kapı ayırıyordu. Öbür odada yatağın üzerinde Ferula yatmaktaydı. Eski Avrupa kraliçeleri gibi süslenip püslenmişti. Sırtında sarı taftı iç etekleriyle güve yeni bir kadife elbise vardı. Başında kulaklarına kadar çekilmiş olarak opera yıldızlarınkine benzeyen inanılmaz derecede kıvırcık bir takma saç. Yanında kimsecikler yoktu. Öldüğünü kimse bilmemişti. Ölümün üstünden saatler geçmiş olacağını kestirdiler. Çünkü fareler ayaklarını kemirip ellerinin parmaklarını yemeye başlamışlardı bile. Şu yapayalnız derbeder kreç edasıyla şahaneydi. Ve yüzünde bahtsız yaşamında hiçbir zaman ulaşamamış olduğu tatlı bir huzur okunuyordu. Peder Antonio, bit pazarından aldığı ya da çöpten çıkardığı eski şeyler giymesini severdi diye anlattı. Yüzünü boyar, bu perukları falan takardı ama karıncayı bile incitmezdi. Tam tersine, günah işleyenlerin selameti için dua etmekten sonuna kadar vazgeçmedi. Clara kesin bir sesle, ''Beni onunla yalnız bırakın.'' dedi. İki erkek komşuların birikmeye başlamış olduğu o daracık sokağa çıktılar. Clara sırtındaki beyaz yün paltoyu çıkarıp kolyenlerini sıyırdı. Görümcesinin yanına gitti. Takma saçı usulca çıkardığı zaman başının hemen hemen kel olduğunu gördü. Yaşlanmış, çaresiz. Daha birkaç saat önce yemek odasında Ferula'nın onu öpmüş olduğu gibi o da Ferula'yı alnından öptü. Sonra serin kanlılıkla aklının erdiğice ölüyü hazırlama işine girişti. Soydu onu. Vücudunun hiçbir bükümünü atlamadan titizlikle sabunlayıp yıkadı. Kolonya ile ovdu, pudraladı. Kafasında kalmış olan son birkaç tel saçı sevgiyle fırçaladı. Sırtına en tuhaf, en şık partallarını geçirdi. O artist peruğu başına taktı. Ferula'nın yaşarken ona göstermiş olduğu sonsuz özeni ölümünden sonra Ferula'ya ödedi. Bir yandan Aslımı ile cebelleşirken bir yandan da Blanca'yı anlattı ona. Artık genç bir hanım olan Blanca'yı, ikizleri, köşedeki büyük evi, çiftliği, seni nasıl aradığımızı bilseydin Ferula, sana nasıl ihtiyacım oldu? Evi ailemi çekip çevirmek için. Bilirsin bu konularda hiç işe yaramadığımı. Oğlanlar feci ama Blanca ipek gibi bir çocuk. Senin Tre Maria'ya kendi ellerinle ektiğin ortancalar pek güzel oldular. Kimleri mavi, çünkü gübrenin içine birkaç bakır mangır attım. Doğanın bir gizlidir bu. Ne zaman toplayıp vazoya koysam seni anıyorum. Ama ortada çiçek yokken de seni anıyorum. Her an seni anıyorum. Ferula, çünkü işin aslı şu ki sen beni bırakıp gittin gideli hiç kimse beni senin sevdiğin gibi sevmedi. Ferula'nın hazırlığını bitirdikten sonra birkaç dakika daha oyalanarak onunla konuştu. Okşadı onu. Sonunda kocasıyla Peder Antonio'yu içeri çağırdı. Tenekeden bisküvi kutusunun içinde Esteban'ın yıllardır her ay ablasına gönderdiği parayı hiç açılmamış zarflar içinde buldular. Clara bunları hayır işlerinde kullansın diye papaza verdi. Ferula'nın da bunu isteyeceğinden emindi. Fareler saygısızlık etmesinler diye papaz ölünün başında kaldı. Oradan ayrıldıkları zaman saat neredeyse gece yarısı olmuştu. Ferula'nın komşuları kapıya toplaşmış ölümünü konuşuyorlardı. Clara ile Esteban bir meraklı yüzler kumkumasının içinden geçerek kalabalığı koklayıp duran köpekleri hoşlatmak zorunda kaldılar. Esteban o uzun adımlarıyla hızlı hızlı yürüyor, Clara'yı peşinden neredeyse sürüklüyordu. İngiliz tersinin elinden çıkma tiril tiril gri pantolonuna sıçrayan çirkefin ayırdığında bile değildi. Ablasına ateş püskürüyordu. Çünkü Ferula şimdi ölümünde bile onu suçlu duruma düşürmeyi başarmıştı. Tıpkı çocukluğundaki gibi. Esteban çocukluğunu anımsadı. Ferula onu o karanlık şefkatiyle sarıp sarmalamış, ölünceye dek ödeyemeyeceği kadar kocaman minnet borcuna batırmıştı. Esteban yine ablasının yanındayken sık sık yakasına yapışan küçüklük duygusuna kapıldı. Ablasının özveri tutkusunu, katılığını, yoksulluğu seçmesini, sarsılmaz bekaretini nefretle hor görüyordu. Bunları kendi bencil, tensel, şehvetli ve hırslı yaratılışına bir sitem sayıyordu çünkü. Cehennemin dibine git karı diye geçirdi içinden. Ferula'yı evden kovalı beri karısının da artık kendisine ait olmadığını gönlünün en gizli köşesine bile itiraf etmiyordu. Neden böyle yaşadı sanki? Bol bol yetip de artacak parası varken, diye haykırdı. Clara yumuşak sesle, başka hiçbir şeysi yoktu da ondan, diye karşılık verdi. Ayrı kaldıkları aylar boyunca Blanca ile Pedro Tercero birbirlerine alev alev yanan mektuplar yazdılar. Pedro mektuplarına kadın imzası atıyor, Blanca da onları alır almaz gizliyordu. Dadı mektupların birkaçını elde etmeyi başardı. Ama okuması yoktu. Zaten olsa da onların gizli şifresini çözemezdi. İyi ki çözemezdi. Çözebilse geçireceği şoka yüreği dayanamazdı herhalde. Blanca kış boyunca okuldaki dikiş dersinde İskoç yününden Pedro'nun ölçülerine göre bir kazak ördü. Geceleri kollarını kazağa dolayıp uyuyor, yünün kokusunu içine çekerek yanında yatanın Pedro olduğunu düşünüyordu. Bu arada Pedro kış boyunca gitarıyla yaz geldiğinde Blanca'ya söyleyeceği şarkılar yazdı durdu. Eline geçirdiği bütün ağaç parçalarına onun yüzünü yontuyor, masum anılarını damarlarında çalkalanan fırtınadan ayıramıyordu. Kanındaki bu fırtına onun kemiklerini sanki posaya çeviriyor, sesini pesleştiriyor, yüzünde tüy bitmesine neden oluyordu. Erkekleşmekte olan gövdesinin istemleriyle hala masum çocuk oyunlarının çeşnisini taşıyan tatlı duyguların arasında kalmıştı. İkisi de yazın gelmesini sancılı bir sabırsızlıkla beklediler. Yaz en sonunda gelip de yeniden buluştukları zaman Blanca'nın ördüğü kazak Pedro'nun başından geçmedi. Çünkü aradaki aylarda delikanlı çocukluğunu geride bırakarak bir erkin cüssesine edinmişti. Pedro'nun bestelemiş olduğu tatlı şarkılar da Blanca'ya gülünç geldi. Çünkü o da şimdi bir kadının tutumlarıyla bir kadının ihtiyaçlarına sahipti. Pedro Tercero hala zayıftı, hala saçları dimdik, gözleri hüzünlüydü. Ama sesi ileride bir gün ihtilal şarkıları söylemeye başlayınca ona ün kazandıracak olan boğuk, ateşli bir tını kazanmıştı. Az konuşurdu. El içinde hoyrat ve beceriksizdi ama elleri duyarlı ve hünerliydi. Bir sanatçının uzun parmaklarına sahipti. Bunları at dizgini tutmak, balta sallayıp odun kesmek, sabahın yetmek için nasıl kolayca kullanıyorsa, yontma yapmak, gitarının tellerinden iniltiler koparmak ve resim çizmek için de aynı kolaylıkla kullanabiliyordu. Koskoca Tre Maria'da efendiye karşı gelmeye cesaret edebilen tek kişi oydu. Babası Pedro Segundo bin kez söylemişti ona. Esteban'ın gözlerinin içine bakmasın, karşılık vermesin, tartışmaya girmesin diye. Onu koruma kaygısıyla aklını başına getirmek için birkaç temiz bir sopa da çekmişti. Ama oğlu doğuştan isyancıydı. 10 yaşındayken Tre Maria okulundaki öğretmenin bildiği her şeyi o da biliyordu. 12 yaşına gelince kasabadaki ortaokula gitmek için direndi. Yağmur çamur demeden her sabah saat 5'te o küçük tuğla evden ayrılırdı. Yayı olarak ya da at sırtında. Marcos dayının sihirli sandıklarındaki büyülü kitapları belki bin kez okumuştu. Kasabadaki sendika örgütleyicilerinden Peder Jose Dulce Maria'dan ödünç aldığı kitaplarla besleniyordu. Peder Dulce Maria ona tanrı vergisi yeteneklerini geliştirmesini, düşüncelerini şarkıya dökmesini öğretiyordu. Şarabından aldığı yudumlar arasında, ''Oğlum, kutsal kilise sağdadır. Ne var ki İsa her zaman solda ola gelmiştir.'' diye konuşurdu, bilmece gibi. İşte böylelikle bir gün Esteban Trueba öğle yemeğinden sonra terasta dinlenirken onun tilki alt etmek için örgütlenen tavuklara ilişkin bir türkü söylediğini duydu. Yanına çağırdı. ''Türkünü dinlemek istiyorum.'' dedi. ''Hadi söyle.'' Pedro Tercero gitarını sevgiyle kucakladı. Ayağını bir sandalyeye dayadı ve türküyü çalıp söylemeye başladı. O kadife sesi siesta saatin uykulu havası içinde ihtirasla yükselirken gözleri efendinin yüzünden ayrılmıyordu. Esteban Trueba aptal değildi. Bu meydan okuyuşu hemencecik anladı. ''Demek böyle.'' dedi. ''En aptal şeylerden şarkı yapılabiliyormuş. Aşk şarkıları öğrensen daha iyi edersin.'' ''Ben bunu seviyorum patron. Birlikten güç doğar. Peder Jose Dulce Maria'nın dediği gibi. Tavuklar tilki alt ederse insanlar ne yapmaz ki?'' Gitarını aldı. Esteban'a yanıt düşünecek fırsat bırakmadan yürüttü gitti. Öfke Esteban'ın dudaklarının ucuna gelmiş sinirleri gerilmişti. O günden sonra gözünü Pedro'dan ayırmadı. Ona hiç güvenmiyordu. Bir dolu iş hem de yetişkin erkek işi yaratarak okula gitmesini engellemeye çalıştı. Gel gelelim delikanlı, derslerini bitirebilmek için sabahları daha erken kalkıp akşamları daha geç yatmakla yetindi. O yıl Esteban onu babasının gözleri önünde kırbaçla dövdü. Çünkü çocuk kasabadaki sendikacıların arasında yaygın olan yeni fikirleri çiftlikteki köylülere taşıyordu. Pazar tatili, askeri ücret, emeklilik ve sağlık planları, kadınlar için doğum izni, baskısız seçim ve hepsinden ciddisi toprak sahiplerinin karşısına çıkacak olan bir köylü örgütü gibi fikirlerdi bunlar. O yaz Blanca tatilini geçirmeye Tremaria'ya gittiği zaman Pedro Tercero'yu neredeyse tanıyamıyordu. Delikanlı 10-15 santim boy atmış ve Blanca'nın yazlarını birlikte geçirdiği o şiş karınlı olan çocuğunu geride bırakmıştı. Blanca arabadan indi, eteklerini düzeltti ve ilk olarak ona doğru koşmadı. Yalnızca başını eğip selam verdi. Yine de başkalarının yanında söyleyemeyeceği şeyleri ona gözleriyle söyledi. Şifreyle yazdığı o dolu dizgi mektuplarında da söylemişti zaten. Dadı bütün bunları göz ucuyla seyrediyor ve alayla gülüyordu. Pedro Tercero'nun yanından geçerken dudak bükerek dişlerinin arasından ''Senyor Tal'ın peşinden koşacağın yerde kendi sınıfındakilerle yetinmesini öğren artık, zamandır.'' dedi. O gece Blanca yemeği ailesinin öbür bireyleriyle birlikte yedi. Tremaria'ya her gelişlerinde olduğu gibi yine fırında tavuk yediler. Yemekten sonra uzayıp giden söyleşi sırasında babası Konya'nı yudumlayarak dışarıdan getirtilen ineklerle altın madenlerinden konuşurken Blanca her zamanki huzursuzluğunu hiç dışarı vurmadı. Annesinin işaretle ona izin vermesini bekledi. O zaman serin kanlıkla ayağa kalktı, herkese iyi geceler diledi. Sonra odasına çıktı. Ömründe ilk kez olarak kapısını kilitledi. Sırtındakileri çıkarmadan yatağın üzerine oturarak karanlıkta beklemeye başladı. Yan odadaki ikizlerin şamatalı bağırışmalarının, hizmetçilerin ayak seslerinin dinmesini, kapıların, kilitlerin bütün evin uykuya dalmasını bekledi. Sonra pencereyi açarak aşağı atladı. Ferola halasının çok önce diktiği ortancaların arasına düştü. Bulutsuz bir geceydi. Genç kız cırcır böcekleriyle kurbağaların ötüşünü duyabiliyordu. Derin bir soluk aldı. Avluda kurutulmakta olan şeftalilerin tatlı kokusu geldi burnuna. Gözleri karanlığa alışsın diye bekledi, sonra yürümeye başladı. Gel gelelim ilerleyemedi. Çünkü geceliğin salını veren bekçi köpeklerin heyecanlı havlamalarını duymuştu. Bunlar doğar doğmaz zincire vurulmuş olan ve gündüz saatlerini bir kafeste kilitli geçiren 4 tane mahsı cinsi köpekti. Blanca onları hiç yakından görmemişti. Kendisini tanıyamayacaklarından emindi. Bir an paniğe kapıldı. Neredeyse bağırıyordu. Sonra bir gün ihtiyar Pedro Garcia'nın ona ''Köpekler saldırmasın diye hırsızlar çıplak gezer.'' dediğini ansıdı. Hiç duraksamadan sırtındakileri elinden geldiğince çabucak çıkardı. Kolunu aldı ve serin kanlıkla yürüdü. ''İnşallah köpekler korkumun kokusunu almaz.'' diye içinden dua ediyordu. Onların havlayarak ileri atıldıklarını gördü. Temposunu aksatmadan yürümesini sürdürdü. Köpekler kuşkuyla homurdanarak yaklaştılar ama Blanca durmadı. Ötekilerden daha cesur olan bir tanesi onu koklamak için yanaştı. Kız köpeğin sıcak soluğunun arkasında duyduysa da oralı olmadı. Köpekler havlayıp homurdanmayı uzun zaman sürdürdüler. Yolun bir bölümünde onunla birlikte geldiler. Sonra aradıklarını bulamayarak uzaklaştılar. Blanca rahat bir soluk aldı. Tere batmış, titremekte olduğunu ayrımladı. Bir ağaca yaslanmak, dizlerini pelteye çeviren bitkinliğin geçmesini beklemek zorunda kaldı. Sonra çarçabuk giyindi, ırmağa doğru koştu. Pedro Tercero, onu geçen yaz buluştukları ve yıllar önce Esteban Trueba'nın Pancha Garcia'nın zavallı kızını çalmış olduğu yerde beklemekteydi. Onu görünce Blanca kıpkırmızı kesildi. Ayrı kaldıkları aylarda Pedro, büyüyüp erkek olmak denilen çetin işin üstesinden gelerek sertleşip güçlenmişti. Kendisi ise evinin ve manastır okulunun duvarları arasında yaşamanın aşındırıcı etkisinden korunmuş, İskoç yününden kazak örerek romantik düşlemler kurup durmuştu. Ne var ki düşlemlerindeki imgenin şimdi onun adını mırıldanarak ona yaklaşmakta olan bu uzun boylu genç erkekle hiçbir ilişkisi yoktu. Pedro Tercero elini uzattı. Onun boynuna dokundu, kulağının hemen altına. Blanca kemiklerinin içinden sıcacık bir şeyin akıp geçtiğini, bacaklarının kollarının sağladığını duyumsadı. Gözlerini yumarak kendini bir duyguya bıraktı. Pedro onu usulca kendine çekerek kolları arasına aldı. Blanka daha geçen yaz öylesi ateşle okşamış olduğu cılız çocuktan bambaşka olan bu hiç tanımadığı erkeğin göğsüne yüzünü bastırdı. Onun burnuna yepyeni gelen kokusunu içine çekti. Kıllı tenine sürtündü. Ellerini o sırım gibi güçlü gövdesine dolaştırdı. Ve Pedro'yu sarmış olan yoğun heyecanla hiç ilişkisi olmayan derin, dopdolu, noksansız bir huzur duydu. Birbirlerini her zamanki gibi dilleriyle aradılar. Ama bu bile yepyeni geldi onlara. Delicesine öpüşerek dizüstü çöktüler. Sonra nemli toprağın yumuşak döşeğine yuvarlandılar. Birbirlerini ilk olarak bulguluyorlardı ve konuşmalarına gerek yoktu. Ay gökyüzünü bir boydan bir boya geçti. Ama onlar görmediler bile. Birbirlerinin en kuytu mahremliklerini arayıp bulmaya, birbirlerinin derisinin içine işlemeye öyle dalmışlardı ki. O geceden sonra Blanca ile Pedro Tercero her gece aynı saatte aynı yerde buluşmaya başladılar. Gündüzleyin genç kız evde nakış işliyor, kitap okuyor, sulu boya ile ruhsuz resimler yapıyordu. Artık içi rahat uyuyabilen dadı onu onaylayan gözlerle süzüyorsa da Clara ortalıkta tuhaf bir şeyler döndüğünü sezinliyordu. Çünkü kızının ailesine yeni bir renk seçmişti ve bunun nedenini bildiğinden de hemen emindi. Pedro Tercero tarlalardaki olağan işlerini yapıyor, kasabaya arkadaşlarını görmeye iniyordu yine. Gece olunca yorgunluktan ölü gibi bitkin düşüyordu. Ama Blanca'yı göreceğini düşününce bütün gücü geri geliyordu. 15 yaşında olması boşuna değildi. Yaz işte, böylece geçip gitmekteydi. Yıllar sonra bunu yaşamlarının en mutlu dönemi olarak anımsayacaklardı. Bu arada Jamie ile Nicholas tatillerini gittikleri yatılı İngiliz okulunda yasak olan ne varsa hepsini denemek amacıyla kullanmaktaydılar. Sesleri kısılana dek bağırıyor, ha deyince kavgaya tutuşuyorlardı. Dalından kopartılmış meyve ile güneş ve özgürlükle doyumlanmış yaralı dizleri, bit dolu başlarıyla iki pis sokak çocuğuna benzip çıkmışlardı. Sabah erkenden çıkıp eve gün bitiminde dönüyor, günlerini sapanta ile tavşan avlamak, yoruluncaya dek ata binmek ve ırmak kıyısına çamaşır yıkayan kadınları dikizlemekle geçiriyorlardı. İşte bu minval üzerinden 3 yıl geldi geçti ve bir gün zelzele her şeyi değiştirdi. O tatilden sonra ikizler, dadı, kent hizmetçileri ve eşyaların çoğuyla birlikte kente öbürlerinden erken döndüler. Dost doğru yatılı okula gittiler. Dadı ile hizmetçiler de köşedeki büyük evi sahipleri için hazırlamaya giriştiler. Blanca ana babasıyla birlikte birkaç gün için daha çiftlikte kaldı. İşte Clara'nın karabasan görüp uykuda gezmesi, çığlık çığlığa uyanması da bu sırada başladı. Gündüzünde düşte gibi dolaşıyordu. Ortada hayvanların davranışlarında bir takım işaretler görüyordu. Tavuklar her günkü yumurtalarını yumurtlayamaz olmuşlardı. İneklerin üstüne bir ürkeklik gelmişti. Köpekler çatlarcasına uluyor, fareler, örümcekler, solucanlar, yer kurtları deliklerinden dışarı uğruyor. Kuşlar yuvalarını bırakarak büyük, düzenli sürülerle uçuşa geçiyor. Onun kendi güvercinleri ise ağaç tepelerinde açlıktan çığırışıyorlardı. Clara yanardağdan yükselen beyaz dumanın ince sütunundan gözlerini alamaz olmuştu. Gökyüzünün renklerindeki değişimleri her an izliyordu. Blanca kaç türlü sinir yatıştırıcı ot çayları, ılık banyolar hazırlasa, Esteban istediğince onu sakinleştirmek için eski ilaç kutusundaki haplara başvursa, karabasanların arkası kesilmiyordu.